Sayfa 271. Kendine has dört prensibi. Tarihçi hayatında bu özellikleri de şöyle belirtiliyor. Molla Said şu dört konuda yaşadığı bölgenin alimlerinden ayrılıyordu. 1. Hiçbir şekilde kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek. 2. Hiçbir alime soru sormamak. 3. Yanında bulunan talebelerini dışarıdan yemek almaktan ve zekat almaktan men ederdi. Öğrencilerin yeme ve içmelerini bizzat kendisi tedarik eder, onları sırf Allah rızası için okuturdu. 4. Daima mücerret kalmak, yani evlenmemek ve dünyada hiçbir şeyle alaka kurmamak. Sözde Kürdistan'da üniversite fikri. Kürt Said'den Fethullah Gülen üstadım diye bahsederken, eski Cumhurbaşkanı Demirel onu en büyük Kur'an müfessiri diyerek yere göğe sığdıramıyordu. Kapatılan Fazilet Partisi Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Oğuzhan Asil Türk'ün de ondan her fırsatta üstadım diye bahsediyordu. İbda Celilerin de Anadolu İslamcı Kurtuluş Mücadelesi içinde kimler yok ki? Bir yenilmez ve dirayetli mücahit, cesedi şerifinden bile korkulan Said-i Nursi şeklinde tanımladığı, Kürt Said'in en büyük ideallerinden biri, Kürdistan diye adlandırdığı Güneydoğu'da Kürtçe eğitim yapan bir üniversite açmak ve burada şeriatçı bir Kürt devleti kurmanın temellerini atmaktı. Molla Said'in bu macerasını da yine kendi kitabından takip edelim. Öteden beri ihmal edilen ve ilmi bir ehemmiyet verilmeyen Kürdistan'da, Mısır'daki Cami-ül Esher ayarında Medrese-tü Zehra adında bir üniversite açılmasını düşünür. Bu teşebbüsünü gerçekleştirmek için çalışmaya koyulur. Ne var ki istibdat her şahsi teşebbüse engel olduğu gibi buna da mani olur. Medrese-tü Zehra, Bediüzzaman talebelik yıllarından beri Kürdistan'da Cami-ül Esher ayarında bir üniversitenin açılması için çalışmıştır. Adını Medrese-tü Zehra diye belirttiği bu üniversitede dini ilimlerle medeni ilimler dediği müsbet bilgiler bir arada okutulacaktı. Bediüzzaman İstanbul'a ilk gelişlerinde bu mesele üzerinde duracak ve 2. Abdülhamit'e verilmek üzere mabeyne bir dilekçe sunacaktır. Dilekçenin metni o günlerde İstanbul'da yayınlanmakta olan Şark ve Kürdistan gazetesinin 1324 re 1. sayısında ortaya çıkmıştır. Gazetenin "Kürtler yine muhtaçtır" başlığı altında neşrettiği söz konusu dilekçeyi Türkçesine aktararak aşağıya alıyoruz. Osmanlı milleti arasında önemli bir unsur teşkil eden Kürdistan halkının hali hükümetçe bilinmekte ise de mukaddes sayılan ilmi hizmete dair bir kısım arzu ve istekleri sunmaya müsaade ederim. Şu medeniyet dünyasında ve bu ilerleme ve yarış çağında diğer arkadaşları gibi Kürtlerin de ilerlemeye ayak uydurabilmesi için hükümetin yardımıyla Kürdistan'ın kasaba ve köylerinde mekteplerin kurulmuş olması memnuniyetle görülmekte ise de bu mekteplerden Türkçeyi az da olsa öğrenmiş olan çocuklar ancak yararlanabilmektedir. Türkçeyi bilmeyen Kürt çocukları ise medreselerde okutulan ilimleri terakki etmenin biricik kaynağı olarak bilmektedirler. Yeni açılan bu mekteplerdeki öğretmenlerin mahalli dili, yani Kürtçeyi bilmemeleri, dolayısıyla bu çocukları eğitim ve öğretimden mahrum bırakmaktadır. Bu ise vahşete, karışıklığa, dolayısıyla batının gürültü ve patırtı çıkarmasına sebep oluyor. Aynı zamanda halkın devamlı olarak vahşet ve taklitte yerinde sayması, sürekli olarak vehim ve şüphelerin etkisi altında kalmalarına sebep oluyor. Eskiden her yönden Kürtlerden geri olanlar, bugün onların hala yerinde saymalarından dolayı çeşitli şekilde istifade etmektedirler. Bu ise biraz olsun hamiyet duygusu taşıyanları düşündürür. Bu üç nokta Kürtler için gelecekte korkunç bir darbe hazırlıyor gibi ileri görüşlü olan kimseleri yaralamıştır. Bunun çaresi örnek olacak şekilde bu konuda teşvik ve rağbete öncülük yapması için Kürdistan'ın üç ayrı noktasında, biri Artuşi aşiretinin merkezi olan Beytüşşebap'ta, diğeri Motkan, Belkan ve Sason ortasında, biri de Sıpkan ve Hayderan aşiretlerinin ortasında bulunan Van'da, alışılmış medrese adı altında dini ilimlerle müsbet bilimlerin beraber, hiç olmazsa bu medreselerde 50'şer öğrenci bulundurmak ve masraflarının hükümetçe karşılanması gerekir, okutulduğu 3 tane öğretim yuvası kurulmalıdır. Bundan başka diğer bir kısım medreselerin de canlandırılması, Kürdistan'ın maddi ve manevi olarak geleceğinin garanti edilmesi açısından önemlidir. İşte o zaman herkesten çok adalete muhtaç ve medeni olmaya müsait olan Kürtler fıtri cevherlerini göstereceklerdir. Molla Said'i meşhur. Bu dilekçeden sonra Abdülhamit Kürt Said'i önce tımarhaneye ardından da cezaevine yollar. Bunun sonucunda Molla Said ya da namı diğer Kürt Said, zalimler için yaşasın cehennem sözünü Abdülhamit için söylemiştir. Bediüzzaman ikinci Abdülhamit'le bizzat görüşemez, girişimlerden bir sonuç da alamaz. Padişaha karşı pervasızca davranmasından üstelik delidir diye tımarhaneye gönderilir. Fakat tımarhaneye mektep nazarıyla bakar. Daha sonraları Divan-ı Harbi Örfi adlı risalesinin ön sözünde bu hatırasını şu cümleyle anacaktır. Vaktaki hürriyet divanelikle yağ dolunurdu, zayıf istibdat tımarhaneyi mektep eyledi. Daha bir sürü maceradan sonra Bediüzzaman tekrar Kürdistan'a döner, aşiretleri dolaşarak sual cevap şeklinde sohbetler düzenler. Bu soru-cevap şeklinde konuşmaları daha sonra Münazarat adlı risalesinde toplanmıştır. Söz konusu kitaptan Medrese-i Zehra ile ilgili bölümünü günümüz Türkçesine çevirerek aşağıya alıyoruz. Soru: maksadını gizleme, ne istiyorsan açık söyle. Cevap: Camiül Eser'in kız kardeşi olan Medrese-i Zehra adıyla bir üniversitenin Kürdistan'ın merkezi sayılan Bitlis'te ve iki arkadaşıyla beraber Bitlis'in iki kanadı olan Van ve Diyarbakır'da açılmasını isterim. Emin olunuz biz Kürtler başkalarına benzemeyiz. Kesinlikle biliyoruz ki sosyal hayatımız ancak Türklerin hayat ve saadetinden doğar. D. Nasıl? Ne gibi? Ne için? E. Bazı şartlar, gelirler ve neticeler vardır. S. Şartlar nedir? C. Sekizler. D. Birincisi, medrese adı herkesçe alışılmış çekici bir isimdir. Bu ismin öğrencilerin okuma isteklerini harekete geçirici niteliği yanında, büyük bir gerçeği de içinde taşımış olması göz önünde bulundurularak, açılacak olan üniversitenin medrese olarak adlandırılması. İkincisi, yeni bilimleri medresede okutulan bilimlerle beraber okutmak ve öğretim dili olarak Arapçayı vacip, Kürtçeyi caiz ve Türkçeyi lazım kılmak. S. Yeni bilimlerle pozitif ilimler, medreselerde okutulan ilimlerin kaynaştırılmasına ne gibi bir gaye güdüyorsun ki öteden beri ısrarla bu konu üzerinde duruyorsun? T. Dört kıyası fasit yani mantığa uymazlık neticesinde meydana gelen safsatanın yani yanlış kıyaslamanın karanlığında muhakeme-i feylesofhanenin taklidi tufeylaneye ettiği mugalatayı izale etmek. U. Ne gibi? V. Vicdanın ışığı dini ilimlerdir, aklın nuru ise müsbet ilimlerdir. İkisinin kaynaşmasıyla hakikat ortaya çıkar. Bu iki kanaat ile öğrencinin gayreti uçuşmaya başlar. Bunlar birbirinden ayrıldıkları vakit birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe doğar. Üçüncü şart, iki yönden hem Türklerin hem Kürtlerin güvenini kazanmış olan Kürt alimlerini veya istinas etmek için mahalli dili bilenleri öğretmen olarak seçmek. Dördüncü şart, Kürtlerin kabiliyetlerine danışmak, onların çocukluk, saflık ve basitliklerini göz önünde tutmak. Çünkü çok elbise vardır ki bir bedene yakışırken bir diğerine çirkin düşer. Çocuk eğitimi ya zor kullanarak veya onların arzularını okşamakla olur. Beşinci şart, iş bölümü kuralını eksiksiz olarak uygulamak. Ta bütün bu bölümlerin birbirlerine giriş ve çıkışları sağlansın. Her bir bölümden ihtisas sahipleri çıkabilsin. Altıncı şart, bu medreseye devam edenlerin yükselmelerini garanti edebilmek için bir çıkış noktası bulmak, hem de devletin resmi yüksek okulları ile bir tutmak ve imtihanlarını onların imtihanları gibi belli bir sonuca bağlayarak neticesiz bırakmamaktır. Yedinci şart, öğretmen okulunu geçici olarak bu üniversitenin bünyesinde bulundurmak, ta ki intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin, fazilet ve dindarlık da bundan ona geçsin. Bu alışveriş ile her biri diğerine bir kanat verip ikisi de çift kanatlı olsun. Sekizinci şart, Kürdistan'da sürekli bir adet olan ferdi öğretimi herkesi içine alacak bir şekilde yaygınlaştırmak. Soru cevap bu şekilde sürüp gitmektedir. Kurulacak olan Zehra Üniversitesi'nin gelirleri konusunda tartıştıktan sonra üniversitenin doğuracağı sonuçlar üzerinde durulur. Soru: bunun doğuracağı sonuçlar nedir ki 10 seneden beri, bu tarih yaklaşık olarak 1910-1911 yıllarına aittir, oysa Bediüzzaman vefatına yakın zamanlara kadar fırsat buldukça aynı konuyu devlet sorumlularına hatırlatmıştır. Yani en azından 50 seneden beri demektir. Bağırıyorsun. Cevap: özet olarak Kürt alimlerinin geleceğini garanti altına almak ve eğitimi Kürdistan'a medrese yoluyla sokarak meşrutiyet ve hürriyetin güzelliklerini göstermek ve ondan faydalanılmasını sağlamaktır. Fethullah Gülen'in üstadı Kürt Said de nabza göre şerbet verme taraftarıdır. Bu işin formülünü Erbakan bile Kürt Said'den kapmıştır. Çocuğa ilaç içirmek için önce ona bir şekerleme gösterilir, ta ki çocuk ağzını açsın. Sonra ilaç bu suretle kendisine içirilir. Günümüzde de kamuoyu bir çocuk gibi siyaset konusunda ağzını açmış bekliyor. Ona asıl ilacı içirmek için siyaseti de zikretmek zorundayım. Kürtçü ve Şeriatçı Yayınlarda Said-i Nursi. Refah Partisi Kocaeli Milletvekili ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın telgraf çekip ve mektup yazıp yanlarında olduklarını belirttiği İBDAC'nin yayın organı Taraf Dergisi'nde yayımlanan bir yazıda Nurculuğun asıl amacının Doğu ve Güneydoğu'da bir Kürt devleti kurmak olduğu bir kere daha ortaya konuluyordu. Özgür Kürdistan için savaş. Said-i Nursi'nin rüyası İBDAC'nin elinde gerçekleşecektir. Said-i Kürdi, Kemalistlerin tabiriyle Said-i Nursi, Kürt ve İslam tarihinde yetişen dahi bir ulemadır. Said-i Kürdi zindandan çıktıktan sonra İstanbul'u terk eder. Vapurla Tiflis üzerinden Kürdistan'ın Suy kentine geçer. Van ve Bitlis Kürt beylik ve aşiretlerine ulaşır. Buralarda Kürdistan'ın kurtuluşu için ilim, irfan, plan ve proje yolları arar. Tiflis'teyken bir tepenin başına çıkar. Kafasındaki Özgür Kürdistan ve Birleşik İslam Alemi projesini tasarlarken birisiyle Said-i Kürdi arasında şu konuşma geçer: nerelisin? Bitlisliyim. Ne yapıyorsun burada? Ben müstakbal Kürdistan'ın ve İslam aleminin plan ve projesini çiziyorum. Burası Tiflis'tir, Bitlis değil. Tiflis, Bitlis'in kardeşidir. Benim kafamdaki plan ve proje, bu planım er geç gerçekleşecek. İslam aleminin kalbinde müstakil bir Kürdistan'ın kurulması ile İslam alemi o merkez etrafında dönerek bir araya gelecek ve büyük federatif İslam devleti kurulacaktır. Evet, Said-i Kürdi'nin yaklaşık bir asır önce tasarladığı bu değerli plan ve hayati işler bugün gerçekleşiyor. Gerçekten Said-i Kürdi'nin hayali, gayesi olan, İslam aleminin kalbini teşkil eden, birleşik ve özgür bir Kürdistan temeli atılmaya başlamış ve bu gayeye yönelik özgürlük mücadelesi başarı ile ilerliyor. Kürt halkının samimiyetle bağlı bulunduğu asr-ı saadetin anlayışıyla, devrimci ve zulme karşı direnişçi ruhu ile İslamiyet'in hakiki mecrasına dönüştürülmüş bulunuyor. Said-i Kürdi'nin "Ey Asuriler ve Cihaniler, Cihangirlik zamanında peşidar kahraman askerleri olan Kürtler, 500 senedir yattınız, yeter artık uyanınız. Sabahtır" şeklindeki çağrısı bugün Kürt halkı tarafından yerine getiriliyor. Ve onun tabiriyle Kürt halkı artık gafletten uyanıyor. Sanırız ki büyük Kürt alimi Said-i Kürdi'nin aziz ruhu, tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhları gibi durum karşısında mesrur ve memnun olmaktadır. Said-i Kürdi, özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum, onu geliştirip büyütün şeklindeki vasiyetini, şimdilik şehitlerin kanında açan kırmızı bir gül destesini ithaf etmekle yerine getirilir, o büyük ruhun hoşnut olmasını niyaz ediyoruz. Özgür Ülke gazetesinden bu alıntıyı yapan Taraf dergisi ise şunları ekliyordu: yiğit Kürt halkı 70 yıldır faaliyet gösteren Deccal rejimine karşı varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ediyor. Bu uğurda İzzet Beyleri, Hacı Musa'ları, Şeyh Saitleri, Seyyid Rıza'ları, Said Nursi'leri şehit verdi. Ve bugün Said Nursi'nin rüyasını gördüğü, uğrunda şehitler vererek, kan ve can vererek yılmadan mücadele ediyor. Birleşik İslam Devleti için Kürdistan'ı kurmaya kararlı, inatçı, inançlı. Düğün burada yıllardır söylediğimizde Müslüman Kürt halkının mücadelesi Anadolu merkezli bağımsız Birleşik İslam Devleti'nin yapı taşıdır. Kumandan Mirza Beyoğlu dedi ki, gayet açık olarak söylüyorum, bugün İbda Said Nursi Hazretleri'nin rüyasını gördüğü bir temsil planındadır ve bu manada İbda'nın kadrosudur. Bu söz 1986'da söylenmiştir ve zaman döne döne bu sözün gerçekleşeceği iklimi bulmuştur. O halde İslam Devleti için Müslüman Kürt halkına tam destek. Nurculuk. Said-i Kürdi'nin kurduğu Nurculuğun başlıca kaynağı yine onun yazdığı Nur Risaleleri denilen kitapçıklardır. Said sürgünde bulunduğu Isparta, Emirdağ, Kastamonu ve Barla'da bir yandan risalelerini yazarken öte yandan kendi tarikatını oluşturmaya çalışmıştır. Said çevresinde toplanan müritlerini ise Nur talebeleri, Nur şakirtleri olarak adlandırmıştır. Nurculuk esas olarak Kürt Said'in Nur Risaleleri dediği yazılara dayandığı için en başta bu yazılanların dikkatlice tahlil edilmesi gerekir. Nitekim Fethullah Gülen de sık sık Said'e ve risalelerine atıfta bulunmaktadır. Ufuk Turu adlı kitabın 95. sayfasında risalelere kutsiyet kazandırmaya çalışmıştır. Risale-i Nur sıkılsa İslam'ın ruhi hayatı veya tasavvuf gerçeğinin damladığına şahit olursunuz. Sayfa 96'da Said-i Kürdi, Hazreti Peygamber ve sahabenin önde gelenleriyle aynı derecede göstermek için isminin başına Hazreti sıfatını getiriyordu. Hazreti Bediüzzaman'ın gösterdiği hedefe ulaşma adına. Fethullah Gülen, Çağ ve Nesil adlı kitabının 18. sayfasında Said'i şöyle ululuyordu. Yıllar yılı bizi kurtaracak insanın hasretini çekip durduk. Yaramızı saracak, derdimize derman olacak insanın hasretini. Hele havanın iyiden iyiye karardığı ve yolların karma karışıklaştığı günümüzde. O bizim için hava oldu, ziya, ışık oldu. Âb-ı hayat, yani ebedi hayata sebep olan su oldu. Vaslına erme ümidini yitirecek hale gelsek bile yine o mahbub-u muntazarı, yani beklenen sevgiliyi, herkese soracak ve her yerde onun türküsünü söyleyeceğiz. İngiliz ajanı Hazreti Peygamber ile bir olur mu? Fethullah Gülen, Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitabımda yer alan bazı bölümlerin Ankara DGM'de yargılandığı mahkemede delil olarak kabul edilmeye başlayınca avukatları aracılığıyla soluğu Asliye Hukuk Mahkemelerinde alıyor ve benden faiziyle birlikte 5 milyar lira istiyordu. Gülen dilekçesinde din görevlisi olduğunu belirterek şunları söylüyordu. Fethullah'ın üstadı ve izinden gittiği Molla Said'in amacının şeriatçı bir Kürt devleti kurmak olduğu açık ve nettir ifadesinden, kendisinin de şeriatçı bir Kürt devleti kurmak istediği sonucunun çıkacağı açıktır. Böylece dolaylı yolla müvekkilime suç isnadında bulunulmuştur. Aslında Said-i Nursi olarak saf insanlarımıza yutturulan mürtecinin esas ismi Said-i Kürdi'dir. Kürt Said'in amcasının oğlu tarafından kaleme alınan hayatında olsun, yine tarihi belgelerde olsun, tek amacının Doğu ve Güneydoğu'da bir Kürt devleti kurmak olduğu, bu amaçla İngilizlerle işbirliği yaptığı açıktır. Yarı deli de olan Said-i Kürdi, Kurtuluş Savaşı sırasında insanlarımızı sırtından vuran Kürt Teali Cemiyeti'nin 3 numaralı kurucusudur. Yine Kürt Neşri Marif Cemiyeti'nin kurucuları arasındadır. Sultan Abdülhamit onu bu zararlı faaliyetlerinden dolayı önce tımarhaneye sonra da hapse göndermiştir. Said-i Kürdi hasta yatağındayken Şeyh Said'in torunu bir zamanlar Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olan Abdülmelik Fırat'a şunları söylemiştir. Ben biraderi azamım, ekremim Şeyh Said Efendi'nin hayatını yani öcünü alacağım aldım. Bu ihanet dolu sözlerden kolayca anlaşılacağı üzere, başta 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Fethullah Gülen gibi kişilerce, büyük bir din alimi olarak insanlarımıza yutturulmaya çalışılan Said'in, aslında İngiliz ajanlarının kullandığı, ülkemizin doğusunu bölmek ideallerini taşıyan bir piyon olduğu açıktır. Said-i Kürdi, namı diğer Said-i Nursi'nin intikamını almak istediği Şeyh Said, bilindiği gibi Kurtuluş Savaşı'na katılmayan bu dönemleri, Türk askeri ve devletine yapacağı ihanetlerin planlarını tasarlamakla meşgul olarak geçiren bir haindi. bu hainliğinin cezasını da asılarak ödedi. O günleri hatırlarsak Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Lozan'da Musul hakkında yapılan görüşmeler anlaşmazlık sonucu çıkmaza girmiş, bunun üzerine seri toplantılar düzenlenmeye başlanmıştı. Haliç Konferansı'ndan ve Cenevre'deki toplantılardan bir sonuç alınamıyor, ancak Türk delegeleri tezlerimizi şiddetle savunuyorlardı. Macar, Belçikalı ve İsveçli temsilcilerin konuyu görüşmeleri için komisyon kurulmasına karar verilmiş, 30 Eylül 1924 tarihinde de komisyon kurulmuştu. Musul'u egemenliklerinden kaptırmak istemeyen İngilizler yeni bir oyun tezgahlıyor, komisyonun kurulması kararının alındığı günlerde, yani 12 Eylül 1924 tarihinde İngilizlerin desteğinde Nasturi ayaklanması başlıyor. Komisyon kurulmadan iki gün önce de isyan bastırılıyordu. Nasturi ayaklanmasının ardından Kürt Said'in "Biraderi azamım, ekremim" diye lanse ettiği Şeyh Said ayaklanması başlıyordu. Bu ayaklanmaları bastırmak için gücümüzü harcarken Musul'u İngilizlere terk etmek zorunda kalıyorduk. İngilizler zaferlerini şu açıklamaları ile izah ediyorlardı. Tarihte yalnız İngiliz İmparatorluğu ayrılıkçı güçlere kendisini uydurarak kendi yapısını koruma hünerini gösterebilmiştir. Şeyh Said Musul görüşmeleri sürerken İngilizlerden aldığı destekle "Din elden gidiyor" maskesiyle Kürt devleti kurmak için isyan etmiş, isyanın sonucunda bacanağı binbaşı Kasım tarafından yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Şeyh Said ayaklanma sırasında bacanağı binbaşı Kasım'a "Bir Türk öldürmek 70 gavur öldürmekten daha üstündür" diyor. Bacanağı da tanıklık yaptığı mahkemede bu sözleri onun yüzüne karşı anlatıyor ve zabıtlara geçiriyordu. "İşittiğim odur ki Şeyh Said din için kıyam farz oldu" demiş. "Bir Türk öldürmek 70 gavuru öldürmekten daha üstündür" demişti. Şeyh Said'in duruşmasında savcı ile aralarına geçen konuşmalardan, Kurtuluş Savaşı sırasında Şeyh Said ve takımının dinlenip yığınak yaparak sürekli güçlendiği, Türk ordusunun yorgun ve zayıf anını kolladığı da ortaya çıkıyordu. "Bu kıyamınızı vacip görüyorsunuz. Küffar İslam beldelerini çiğnerken cihat nedir? O da cihattır, farzdır. Yunan bütün memleketimizi çiğnerken bu topladığınız 4000 kişiyle neden Yunan üzerine yürümediniz? O zaman yine giderdik, vaktimiz yoktu. O zaman biz çok perişandık. Vaktimiz olsaydı durmazdık. Balkan Muharebesi'nde hazırlandık, istemediler. Bu muharebede göçmendik, yoksulduk. Kurtuluş Savaşımızda Yunan'a kurşun atmak için vakit bulamayan Şeyh Said ve ardındakiler İngilizlerden çil çil altınlar alınca Türk askerini sırtından vurarak ayaklanıyor, yüzlerce asker ve sivil insanın hayatıyla da oynuyorlar, Musul'un İngilizlerin eline geçmesine de sebep oluyorlardı. Şeyh Said suçu sabit görülerek idam ediliyordu. İki Mektebi Musibetin Şehadetnamesi yahut Divan-ı Harbi Örfi adlı kitabının 11. sayfasında "Ben ki bir adi Kürdüm" diyen ve sürekli olarak Kürt kökenli insanlarımızı kışkırtarak yola çıkan Kürt Said de biraderi azamının intikam ateşiyle yanarak hezeyanlarda bulunuyordu. "Ey Asuriler ve Keyanilerin cihangirlik zamanında piştar, kahraman askerleri olan aslan Kürtler, 500 senedir yattığınız yeter artık, uyanınız, sabahtır." Kürt Said'deki bu ateş karşısında hayranlığını gizleyemeyen Fethullah Gülen de Fasıldan Fasıl adlı kitabının 14. sayfasında "Tarihi Tekevvünler" yani tarihi varoluşlar başlığı altında yarı deli ve zır cahil olan bu haini Hazreti Muhammed'le özleştirme gafletinde bulunarak şöyle diyordu. "Aynı şekilde 1876'da Şark'ın Yalçın kayalıklarından bir ateş pare zuhur edeceği ve dini mübini İslam'ı yeniden gönüllerde ihya edeceği bazı ehli keşif tarafından müjdelenmiştir. Oysaki müjdelenen zat o tarihte henüz dünyaya teşrif etmiştir. Misyonunun tamamlanması gelecek yıllarda gerçekleşecektir. Evet, çekirdekte ağaç, damlada derya görülür ve müjdelenir. Ağacın tam büyümesi deryanın bütünüyle ortaya çıkması ise zamana bağlıdır. Belli bir sürenin geçmesine vabestedir. Öyleyse kuluçka sabrıyla zamanın çıldırtıcılığında karşı beklemek icap eder." Gülen kitabında böyle bir haini Hazreti Muhammed ile bir tutuyor. Onun için 570 yılında verilen müjde gibi tabirini kullanarak aynı Hazreti Muhammed gibi Said de gelişmesini tamamlayacaktır diyebiliyordu. Fethullah Gülen bana açtığı davada Kürt Said'in izinden gidiyor dediğim için benden yakınıyor ve 5 milyar lira istiyordu. Ama kendisi bu delinin hezeyanlarını kitaplarında sürekli baş tacı yapıyor ve adeta İslam diniyle de alay ediyor. Hain deliği İslam dininin büyükleri ve Hazreti Muhammed'den de üstün gösteriyordu. Peygamberimize bile insanları cennete alma, cennete gönderme yetkisi verilmemişken, Said ve Gülen haşa Allah'ın özel kalem müdürleriymiş gibi milyonlarca insanı cennete gönderdiklerini, onların imanlarını kurtardıklarını iddia edebiliyorlardı. Fethullah Gülen'in Fasıldan Fasıla adlı kitabı 1. cilt 106-107. Sayfalar. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgam bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarma yolunda dünyamı feda ettim, ahiretimi de. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmasa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon, belki daha ziyade kişinin imanını kurtarmaya vesile oldu. Kürt Said milyonlarca kişinin imanını kendi yazdığını iddia ettiği Nur Risaleleriyle kurtardığını iddia ediyor. Gülen de İslam dininde hiçbir zaman yeri olmayan bu zırvayı övgülerle kitabına alıyordu. Kürt Said okuma yazması olmayan yarı deli bir İngiliz ajanıydı. Nur Risaleleri denilen kitap da Bahailerin Kitab-ı Nur'undan devşirme saçmalıklar yumağı. Kürt Said'in Yeni Asya yayınlarından çıkan Emirdağ Lahikası'nın 123. sayfasına baktığımızda onu İslam dinini yozlaştırmak için kurulan Bahailiğin inancını taşıdığını görüyoruz. Kürt Said kendi açıklamasına göre devlet tarafından sürekli zehirlenmektedir. Bazı kaynaklarına göre bu 7 kez iken bazılarında ise 19 ve daha yukarılara kadar çıkmaktadır. Kürt Said bu zehirlenme sayılarını atarken dinleyenlerin nabzından feyiz almış olacak ki bir söylediğini tutmuyordu. Ancak açıklamalarında çelişmeyen bir durum vardı ki o da kendisini zehirlenmekten Cevşen ile Evrad-ı Bahai'ye koruyordu. Şimdi Emirdağ Lahikası'nın 123. sayfasına bakalım. Kardeşlerim merak etmeyiniz, Cevşen ve Evrad-ı Bahai'ye bu defa dahi o dehşetli zehirin tehlikesine galebe etti. Tehlike devresi geçti fakat hastalık devam ediyor. Emirdağ Lahikası 152. sayfaya göre Kürt Said hastalanmıştır. Şifayı aradığı yer ise yine Evrad-ı Bahai'yedir. Bugünlerde rahatsızlık için Evrad-ı Bahai'yi ezber değil, kitaba bakarak okudum. Ahirinde ihtitam-ı Bahai'ye olan hatimesini bilemediğimden eskiden beri okumuyordum. Haydi bir defa bunu okuyayım dedim. Gördüm ki bir sahifede ve uzun 6,5 satırında 19 defa nur, nur, nur kelimeleri. Kati kanaatim geldi ki Şah-ı Nakşibend, Gavs-ı Azam gibi Risale-i Nur'u ve Kutsi hizmetini keşfen müşahede edip tahsikerane haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o 6 satırı ve baştaki satırı ve ahirdeki satırı ile 30 senelik Bahai'ye virdime, o meleklerin nurların intişarına muavenetleri niyetiyle ilhak eyledim. Kürt Said'in yazdığı Emirdağ Lahikası'nın 467. sayfasındaki sözlükte bulunan Evrad-ı Bahai'ye bölümüne baktığımızda şu karşılığı buluyoruz. 19. yüzyılda İran'da ortaya çıkan reformcu bir cereyanın virtleri, zikirleri. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere Said'i zehirlenmelerden Bahailerin zikirleri kurtardığı gibi kendisi de Bahailiğe katılmış. Ve Bahailerin sapık inançlarını da bir parça devşirerek bir başka sapıklığa imzasını atmış.